Ayrım 59.
Sayfa numarası 593. 2. Batı Yıldızı'na doğru. Tarih Amerika kıtasının keşfiyle ilgili olarak 1492 yılını ve Kaptan Christoph Kolomb'un işaret ediyor bize. Ama oldukça uzun bir zamandır karanlık çağlar boyunca ötesinde hiçbir şeyin yer almadığına inanılan Atlantik Okyanusu'nun karşı kıyılarına Kolomb'dan en az 400 yıl önce İskandinavyalı denizci kavimlerin ulaştıklarını biliyoruz. Kanada ve Labrador kıyılarına defalarca yolculuk yapan Kuzeylilerin izleri aşağı yukarı 10. yüzyıldan itibaren yeni dünyanın varlığının hiç değilse Avrupalı bazı toplumlarca bilindiğini ortaya koyuyor. Uzun gemileriyle bilinen dünyanın çoğu yerine doğru büyük seferlere çıkan Vikinglerin usta ve korkusuz denizciler olarak ün yaptıkları düşünülürse Amerika'ya Kolomb'dan yüzyıllar önce ulaşmış olmaları doğal karşılanabilir. Ama bugün bundan çok daha çarpıcı bilgiler de var elimizde. Vikingler henüz Kuzey denizlerinde boy göstermeye başlamadan önce İrlandalı rahip Brendan'ın anakaradan mümkün olduğunca uzakta ücra bir manastır inşa etmek için yanında bir grup meslektaşı ve usta denizcilerden oluşan bir ekiple Atlantik'teki adaları tek tek dolaştığı, bu yolculukları sırasında da Kanada kıyılarındaki Nova Scotia ve Newfoundland'a ulaştığı biliniyor. Zamansa 6. yüzyılın ikinci yarısı. Ortodoks tarihçiler Navigatio Brendano, Brendan'ın Yolculukları adlı belgede anlatılanları kurgusal bulsalar da 1976 yılında Tim Severin adlı bir serüven düşkünü, Brendan'ın bindiği söylenen teknenin aynısını inşa ederek İrlanda'dan Newfoundland'a uzanan bir yolculuğu başarıyla tamamlamış ve bunun mümkün olduğunu kanıtlamıştı. Margaret J. Goldstein, Irish in America, sayfa 13. Tarihçi William McNeill, Brendan'la ilgili tez ve bulgular bir yana bırakılsa bile, İrlandalı denizcilerin 6. ve 10. yüzyıllar arasında Amerika kıyılarına çok sayıda yolculuk yaptıklarına dair güvenilir kanıtların bulunduğu görüşünde. William H. McNeill, Visitors to Ancient America, sayfa 105-107. Eldeki veriler ışığında hiç değilse bir grup Avrupalı için yeni dünyanın Kolomb'dan çok daha önce bilinip tanındığını söylememiz mümkün. O halde uzunca bir süredir yenilenen tapınak şövalyelerinin 14. yüzyılın ilk yarısından itibaren Amerika'ya deniz yolculukları yaptıkları ve kıtayı yeni idealin gerçekleştirileceği ülke olarak belirledikleri iddiası çok da abartılı sayılmamalı. Eğer İrlandalı bir rahip ve yanındaki denizci grubu 577 yılında ahşap ve deri kullanılarak yapılmış mütevazı teknelerle okyanusu aşmayı başardıysa, onlardan 700 yılı aşkın bir süre sonra çok daha donanımlı bir filoya sahip tapınakçıların da aynı şeyi yapmış olmaları hiç de fantezi sayılmamalı. Koşturmalar sonrasında Fransa'yı hızla terk edip yanlarında Katarlardan kendilerine aktarılmış hazineyi de taşıyan şövalyeler İskoçya'ya ayak bastıktan sonra büyük olasılıkla İrlandalı Brendan'ın yolculuk ettiği gizemli topraklarla ilgili bilgiye de ulaşmışlardı. Bu durumda Avrupa'daki güvensizliğe alternatif olarak batıda okyanusun ötesinde yeni bir sığınak düşlemiş olmaları akla yakın görünüyor. La Merica, bir efsanenin izleri. Christopher Knight ve Robert Lomas, çok eski Essene ve Nasorean geleneklerinden Masonik kültüre sızmış, Batı Yıldızı ile ilgili efsaneden söz ediyorlar. Kökeni Essene düşüncesinden daha da eskilere dayanan bu efsaneye göre, çok uzaklarda Batı Yıldızı yönünde bir tür vaat edilmiş topraklar niteliği taşıyan bilinmedik bir ülke yer almaktadır. Dünyadaki iyi ruhlar ödüllerini okyanusun diğer yanında bulunan ve yolunu Merica adı verilen Batı Yıldızı'nın gösterdiği bu gizemli ülkede alacaklardır. Knight ve Lomas, Fransa'daki büyük kıyımdan kaçan tapınak şövalyelerinden bir bölümünün bu efsane uyarınca Atlantik Okyanusu'na açılıp Amerika'ya ulaştıklarını düşünüyor. Christopher Knight, Robert Lomas, AGE, sayfa 99-103. Aynı görüşü savunan Betty Mayshane'a göre 1307'de Britanya kıyılarından okyanusa açılan tapınak şövalyeleri İskoçya'dan önce dosdoğru yeni dünyaya yönelmiş ve İspanyol efsanelerinde L'America adı verilen uzak ülkeye ayak basmışlardı. Burada bir süre kaldıktan sonra gemilerle İskoçya'ya geri dönüp örgütlenmelerini yeniden gözden geçirecekler. Bilgi ve deneyimleri dünya özgürleşip bütün bunlar rahatça gün ışığına çıkarılacak ortam elde edilinceye kadar eski semboller üzerine kurulu gizli ritüeller içinde saklanacaktı. Betty Mayshane, From Jamestown to Texas, sayfa 497-498. Mayshane, 100 yıl kadar sonra İskoçya'da inşa edilen Rosalind Chapel'inin yeni bir örgütlenme biçimini yaşama geçiren tapınakçıların kült merkezi olduğunu düşünüyor. Tıpkı Rosalind'in dekorasyonunda rastlanan figür ve betimlemelerin Amerika'dan izler taşıdığını belirten Knight ve Lomas gibi. Christopher Knight, Robert Lomas, AGE sayfa 377-378. Yeni kıtaya verilen adın keşif Amerigo Vespucci'den kaynaklandığına ilişkin klişenin de coğrafyaya meraklı Walt C. Muller adlı bir kesişin 16. yüzyılda kaleme aldığı bir kitapta yaptığı hatadan kaynaklandığını söylüyor Knight ve Lomas. Kıtanın Amerika olarak adlandırıldığını gören ve gezgin Amerigo Vespucci'nin de oraya yolculuk ettiğini gören Walt C. Muller, kafasında bu iki adı birleştirerek Amerika adının Vespucci tarafından verildiği kanısına varmıştı. Oysa yeni dünya Vespucci bir yana, Kolomb öncesinde bile L'America adıyla biliniyordu zaten. Christopher Knight, Robert Lomas, AGE sayfa 379-380. Tim Wallace, Murphy ve Marilyn Hopkins, Venedikli soylu bir aileye mensup Nicolo ve Antonio Zeno'nun 15. yüzyıl başlarında Amerika'ya yaptıkları yolculuğu anlatan mektuplarının tapınakçılarla doğrudan bağlantılı olduğu görüşünde. Zeno haritaları olarak bilinen ve Kolomb'dan çok önce Amerika'ya yapılmış düzenli yolculukları ortaya koyduğu düşünülen belgeler bu iki yazara göre Nicolo ve Antonio'nun seferleri sırasında kaleme alınmıştı ve gemileri yönettiği söylenen Prens Zishmi de Rosalind Baron'u ünlü Henry Sinclair'den başkası değildi. Tim Wallace Murphy, Marilyn Hopkins, Templars in America, sayfa 181-182. Aynı konu üzerinde araştırma yapan Mark Finnan'a göre de Sinclair ile tapınakçılar arasında yakın bağlar söz konusuydu ve İskoç prens 14. yüzyılda Amerika'nın Nova Scotia kıyılarına ayak basmıştı. Üstelik Finnan'a bakılırsa serüven amaçlı bir seferden çok planlı bir yolculuğa benziyordu bu. Çünkü hatırı sayılır sayıda gemi ve adamı kapsıyordu ve aralarında marangozlar, gemi yapımcıları, duvar ustaları, metal işçileri ve askerlerin de bulunduğu kalabalık bir grubu yeni dünyaya taşıyordu. Sinclair ayrıca 100 kişilik bir öncü grubunu keşif yapmak ve toprağı incelemek üzere iç kısımlara yollamıştı. Mark Finnan, The Sinclair Saga, Exploring the Facts and Legends of Prince Henry Sinclair, sayfa 83. Her ne kadar bunlar ve benzeri konularda yapılmış daha birçok araştırma, çoğunlukla kutsal kase mistisizmine ya da Mesih'in soyuna gönderme yapmayı amaçlıyorsa da, tapınakçıların erken sayılabilecek bir tarihten itibaren Amerika'nın doğu kıyılarına ulaşıp, bu toprakları yeni bir yerleşimin merkezi haline getirme planları kurdukları da pek yabana atılacak gibi değil. 14. ve 15. yüzyıl Avrupa'sında böyle bir planı anlamlı ve göze alınabilir kılacak koşulların fazlasıyla var olduğunu söyleyebiliriz. Engizisyon'un büyük saldırı operasyonlarından sonra misyon bütünüyle yer altına geçmek zorunda kalmıştır. Avrupa, açgözlü lordları, yobaz din adamları, despot monarşileri ve cahil bırakılmış dindar köylüleriyle yeni bir başlangıç umutları için fazlasıyla köhnemiş bir görüntü vermektedir artık. Mücadele belli düzeylerde sürdürülse bile eski Roma'yı Cumhuriyet'in çok daha olgunlaştırılmış kurumlarıyla birlikte yaşama geçirmek için yeni dünya son derece uygun bir adres olarak görünmektedir. bakir ve verimli topraklar söz konusudur bir kere. Üstelik Papa'nın da Avrupa monarşilerinin de ellerinin uzanamayacağı kadar uzaklardadır. O halde tıpkı eski efsanelerde olduğu gibi ütopik yeni uygarlık merkezi için Amerika yıldızının gösterdiği söz verilmiş topraklar biçilmiş kaftandır. Masonik örgütlenme içinde Avrupa bu planlanan yeni düzene hazır olana kadar gerçek hedef ve amaç Amerika olacaktır. Ancak tarihin seyrinin pek de böyle yürümediğini biliyoruz. Erişilemez görülen topraklara yeni kaynaklar ve zenginlikler elde etme hırsıyla yanıp tutuşan Avrupa monarşilerinin gözlerini dikmeleri çok da zaman almayacaktı. Üstelik böylesi zor görevlere kelle koltukta gidecek korkusuz ve acımasız korsanları bulmak da hiç de güçlük çekmeyecekti krallar ve prensler. İngiltere, İspanya, Hollanda ve Fransa'nın bala üşüşen arılar gibi içinde ipten kazıktan kurtulma katilleri barındıran kolonizasyon filolarını yeni dünyaya resmi görevle yollamaya başlamaları çok da zaman almadı bu nedenle. 16. yüzyıldan itibaren ayak bastığı topraklardaki yerli halklar üzerinde pervasızca soygırım uygulayan, gözü dönmüş katillerin başlattığı işgal yağma ve talan furyası, büyük umutlar bağlanan L'Amerika'yı kirletmeye başlamıştı. Yüzyıldan az bir süre içinde Avrupa'nın soylu hanedanları yeni altın deposu olarak gördükleri Amerika'daki topraklarda kolonizasyon çalışmalarında gereksinim duyulan iş gücünü karşılamanın bir yolunu da buldu. Afrika'dan zorla toplanıp gemilere balık istifi doldurulan siyah köleler yeni dünyadaki ağır işçiliği efendileri adına üstlenmek durumunda kalacaktı. Rönesans'tan sonra kıpırdanmaya başlayan uygarlık umutları insanlık adına utanç verici uygulamaların okyanus ötesinde alabildiğine yaygınlık kazanmasıyla bir kez daha yerle bir oluyordu. Başka insanların toprakları üzerinde başka insanların ağır işçiliğiyle kurulan kolonilerin ürettiği zenginlik gemilerle Avrupa'ya aktarılırken, Kızılderililer organize soykırım ya da Avrupa'dan taşınan mikropların yol açtığı hastalıklarla siyah köleler de acımasız çalışma koşulları altında kitleler halinde kırılıp duruyorlardı sürekli. Üstelik Tanrı adına yapılıyordu bütün bunlar. Kurulmakta olan kolonilere yalnızca monarşilerin değil, yağma ve talandan pay isteyen kilisenin de kolu uzanmış, vahşi yerlileri doğru imana yöneltmek için misyoner rahipler, cizvitler, gruplar halinde Amerika'ya akmaya başlamışlardı. Düzleyiciler ve duvarcılar. 17. yüzyıl başlarından itibaren Avrupa'da oldukça hareketli günler yaşamaya başladı. Kentlerin canlanıp büyümesi ve bir sınıf olarak burjuvazinin ekonomik yaşam üzerindeki ağırlığının artması, iktidar ve hegemonya sistemiyle ilgili dengeleri ciddi biçimde tehdit ediyordu artık. Üstelik burjuvazi tarafından desteklenen reform hareketleri sonucunda Katolik Kilisesi'nin dişleri sökülmüş, yeni sınıfın dünya görüşüne ve gereksinimlerine daha yakın duran çeşitli Protestan kiliseleri Avrupa'da yaygınlaşmaya başlamışlardı. Varlığını ve umudunu giderek daha fazla oranda sömürgelerden akacak kaynaklara bağlamak durumunda kalan monarşiler ve aristokrasi için ipleri elinde tutmak eskisi kadar kolay görünmüyordu artık. İlk büyük kıvılcım 1640 yılında İngiltere'de ortaya çıktı. Gelişen burjuvazinin iktidarda söz sahibi olma talepleri sonucu kurulan halk temsilcilerinden oluşmuş parlamento, uzayan bir gerginlik sonucu Kral 1. Charles tarafından kapatılınca büyük isyan da başladı. Parlamentonun başkanı ve yuvarlak kafalılar Roundheads olarak bilinen siyasi örgütün lideri olan Oliver Cromwell önderliğinde yürütülecek ayaklanma Avrupa'nın ilk büyük burjuva devrimi olacaktı. Kral orduları yenilgiye uğratıldı. 1. Charles tutuklanıp yargılandıktan sonra kafası kesilerek idam edildi ve bütün Avrupa hem dehşet hem de heyecanla İngiltere'de olan bitenleri izlemeye koyuldu. 1640 devrimi sırasında ortak düşman olarak beliren monarşiye karşı kurulu düzenden hoşnut olmayan çok sayıda sınıf ve toplumsal grubun katılımıyla asgari müştereklerde buluşan geniş bir muhalefet cephesi oluşmuştu. Ticaret ve sanayi burjuvazisi giderek tarım üretiminin burjuvalarına dönüşmekte olan ve yeoman olarak adlandırılan taşra çiftçileri, mülksüzleşip açlık sınırlarına doğru gerilemeye başlamış köylüler, kentlerin işsizleri 8. Henry döneminde Katolik Kilisesi'ne kralla birlikte savaş açmış reformcular ve nihayet bütün bu yelpazenin en sol kanadını oluşturan düzleyiciler, The Levellers adlı radikaller. Bu geniş koalisyonun içinde devrimi en ileri noktalara dek taşımak istediğinde olan tek grup düzleyicilerdi. Ama yeterli güçten ve kitlesel destekten yoksundular. Bu siyasi grubun adının sınıfsal farklılıkları düzleyip eşit ve adil bir paylaşıma erişme taleplerinden ileri geldiği düşünülünce doğal olarak aynı hedefleri içeren Fraternis mirasçısı Mason örgütlerinin düzleyiciler ile yakın durmuş olması gerektiği geliyor akla. Ama devrim öncesindeki yoğun ve hareketli yıllar için bu tahmin doğru olsa da 1640 ve sonrasında işler biraz değişmişti. Elde çok fazla somut veri olmamakla birlikte düzleyicilerin içinde hiç değilse ilk dönemlerde hatırı sayılır oranda Mason'un yer aldığını söyleyebiliriz. Bu radikal örgütün kullandığı simgelerin gönye ve pergel olması da böyle bir bağlantıyı doğruluyor zaten. Hatta İngiltere'deki locaların 17. yüzyıl başlarında bir süre düzleyiciler adıyla örgütlendiklerini ve devrim sonrasında yeniden İskoçya'da seçilmiş Mason adına geri döndüklerini ileri süren yazarlar da var. George Oliver, Revelations of a Squire, sayfa 92. Tipik Masonik söylem ve düşüncelerin düzleme, leveling eylemini simgesel olarak çok sık kullanması bu görüşü doğruluyor. Düzleyicilik hem operatif masonların yani duvar ustalarının inşaat sırasında uyguladıkları işlemlerden biriyle bağlantılıydı. Hem de spekülatif masonluğun kendi iç yapısı içindeki eşitlik ilkesini vurguluyordu. Varlıklı bir burjuva, bir bürokrat, bir çiftçi ya da bir endüstri işçisi mason lojasına katıldığı anda sınıfsal farklılıklar kapının dışında kalmaktaydı artık. Lojadaki hiyerarşi sınıflara göre değil, bireysel potansiyel, yetenek, erdem ve bilgeliğe göre belirleniyordu ve bizler sınıf farklılıklarını yok eden düzleyicileriz ifadesi Mason söyleminin parçalarından biriydi. Çoğu tarihçiye göre parlamentonun kralcılar karşısında ard arda kazandığı zaferlerin en büyük mimarlarından biri askeri örgütlenmeyi soyluluğun elinden koparıp ücretli halk güçlerine dayalı ulusallaştırılmış yeni ordu modelini New Model Army kuran lider Oliver Cromwell'di. Bir anda silahlı kuvvetlerin liberalleşmesini sağlayan bu hamlenin ardından da projenin en önemli destekleyicilerinden John Lilburn yönetimindeki düzleyiciler yer almaktaydı. Generaller tepeden inme atamalarla Burjuvazi'nin öngördüğü adaylar arasından seçilse de yeni ordu modelinin subay erbaş verleri büyük oranda bu radikal siyasi grubun liderlerince örgütlendi. John Lilburn'un mason olduğuna ilişkin bir kayda rastlanmasa da onun aynı fikir ve idealleri paylaştığını gösterir güçlü kanıtlar var diyor mason yazar Jack Butta. Benzeri idealleri savunup aynı simgeleri kullanan düzleyicilerin de masonlar gibi okuma odaları ya da tavernalarda toplanarak örgütlendiğinden söz edip aralarında en azından fikir alışverişi gerçekleşmiş olabileceğine dikkat çekiyor. Bir de Lilburn ve izleyicilerinin İngiltere'deki reform program ve ilkelerinin ABD'deki mason hareketini ve 1776 bağımsızlık bildirisini derinden etkilediğine. Jack Butta, History of Freemasonry, Pietro Stone. Oliver Cromwell'ın da devrim öncesinde masonik sisteme inisiye edilmiş olduğuna ilişkin çok fazla iddia var. Bu işlem belki onun cumhuriyetçi fikirleri üzerinde derin etkiler bırakan Burjuva devrimini yumuşak bir geçişle tamamlamış Hollanda'daki biraderler tarafından gerçekleştirilmişti. Belki de Londra'daki Elias Ashmole grubu tarafından. Her nasıl olduysa Cromwell'ın localarla sıkı bağlar olduğu konusunda fazla kuşku yok. Bu durumda 1640 devriminin siyasi lideri olan Burjuva temsilcisiyle o devrimin en önemli gücünü oluşturan askeri örgütlenmenin arkasındaki radikalleri birleştiren kavşak noktasının Mason locaları olduğu söylenebilir. Ancak bu çok da kalıcı ya da uzun ömürlü bir ittifak değildi. Siyasi gücü elinde toplamaya başlayan varlıklı burjuvazi ile sınıf farklarının ortadan kalkmasını isteyen radikallerin bu geçici ve aslında çelişik işbirliği değişen koşullar sonucu çözülme aşamasına girdiğinde bağlantı noktası durumundaki masonları da ciddi bir parçalanmanın eşiğine getirecek ya da en azından ciddi kafa karışıklıklarına yol açacaktı. Bir önceki bölümde sözünü ettiğimiz ideal erozyonu ve dejenerasyonda devrimi izleyen yıllarda ortaya çıkmaya başlamıştı zaten. Tapınakçıların reorganize edilmiş modern versiyonu olan masonlar 17. yüzyılda ağırlıklı olarak ticaret burjuvazisini temsil ediyorlardı. Taşıdıkları misyon ve gerçekleştirmeye çalıştıkları ideal kendi örgütsel yapıları içindeki bazı locaları düzleyiciler ile yakınlaştırsa da onlar hızlı gelişen köklü devrimlerin değil, sağlam adımlarla pekiştirilecek bir güç ve nüfuzun peşindeydiler. Daha uzak vadeli beklenti ve hesapları, Calvin yanlısı bir püriten olan Oliver Cromwell'e olabildiğince yakın durmaktan geçiyordu. Parlamento, İngiltere'nin tek egemen gücü haline geldiğine göre, Amerika'daki koloniler üzerinde etkinlik sağlamak ve Yeni Roma düşlerini canlı tutmak için Cromwell'i denetim altında tutmak zorundaydılar. Bunu büyük oranda başardıklarını söyleyebiliriz. Ne var ki olayların gelişimi yakın bir gelecekte Cromwell ile düzleyiciler denetimindeki yeni ordu modelinin arasını açtığında biraderlerin de bir tercih yapması gerekecekti artık. 1646 yılında Londra'da düzleyiciler adı altında bir siyasi parti kuruldu. Amacı ordudaki etkin güçle sivil toplum arasındaki bağları güçlendirmek ve devrimin en büyük gücünü oluşturan askerlerin siyasal taleplerini parlamentoda duyurabilmekti. Böylece gönye ve pergel simgesini kullanan ezoterik liberal grupların yerini gerçek bir parti alıyordu artık. Düzleyiciler ordu ile koordinasyon ve haberleşmeyi sağlayacak, Ajitatör adı verilen temsilcilerden oluşan yetenekli ve başarılı bir kadro da yarattılar. Yüksek bir örgütlenme düzeyi vardı. Bir parti kasası ve üyelerin aidat ödeme zorunluluğu, bir matbaa, Londra ile diğer ordu ve garnizonlarla ve donanmayla ilişkiler, bu kitlesel hareketteki inisiyatifin, küçük rütbeli subayların pek çoğunun daha baştan coşkuyla katılmasına rağmen kuşkuya yer bırakmayacak şekilde erlerden geldiği görülmektedir. Generaller, düzleyicilerin deyişiyle büyükbaşlar bir süre tereddüt ettiler. Parlamentodaki presbiteryen çoğunluk ile ordunun erleri arasında arabuluculuk yapmaya çalıştılar. Sonra erlerin devam etmeye kararlı olduğunu görünce harekete katıldılar ve bundan sonra hareketin enerjisini kendi kanallarını akıtmak üzerinde yoğunlaştılar. Esas olarak askerlerin taleplerini mesleki ve siyasal olanlarla sınırlandırmaya ve düzleyicilerin erlerin hareketi üzerine oturtmak istediği toplumsal ve ekonomik programı en aza indirmeye çalıştılar. Şimdi ordu ve parlamento devletin içinde yan yana ve rakip güçler olarak varlıklarını sürdürüyorlardı. Christopher Hill, 1640 İngiliz Devrimi, sayfa 70-71. Daha devrimin ilk yıllarında işler beklenmedik biçimde kontrolden çıkmaya başlıyordu böylece. Cromwell tedirgindi. Mason localarında ise kafalar ciddi biçimde karışmıştı. Son gelişmelerle birlikte onlar da ordu ve parlamento arasında tercih yapmaya zorlanıyorlardı ki bu daha önce hiç hesaba katılmadık bir gelişmeydi. Ortak düşmana karşı işbirliği sırasında presbiteryenler ve sınıfsal müttefik olan burjuvalarla iyiden iyiye yakınlaşmışlar, güç ve nüfuzlarını da bu sayede arttırmışlardı. Ama şimdi kendi içlerinden çıkan bir parçaları, sahip çıkmaları gereken ideali onları anımsatırcasına düzleyiciler ve yeni ordu modeliyle işbirliği içine girip devrimi daha ileri noktalara taşımaya çalışmaktaydı. 1647'den sonra düzleyiciler halk anlaşması, Agreement of the People adını verdikleri programlarının uygulanması yolunda parlamentoya baskı yapmaya başladıklarında gerginlik aniden tırmandı. Fazlasıyla demokratik bir programdı bu. İnsanların eşit olarak doğup aynı hak ve özgürlüklere sahip olduğunu vurguladıktan sonra güçler ayrılığına dayanan laik bir yönetim kurulmasını, aristokratlardan kurulu olan Lordlar Kamerası'nın kapatılmasını, herkese yasalar karşısında eşitlik tanınıp oy hakkı verilmesini, sansürün kaldırılıp tam düşünce ve ifade özgürlüğünün sağlanmasını talep ediyordu. Devrimin korunması için yeni ordu modeline ciddi biçimde gereksinimi olan Cromwell, aşırı bulduğu bu taleplere ani ve sert tepki vermektense generaller aracılığıyla silahlı kuvvetleri düzleyicilerden yavaş yavaş arındırma yolunu seçti. Ancak 1649'da radikaller denetimindeki askeri birliklerin başlattığı isyan kanlı biçimde bastırılacak, John Lilburn ihanet suçundan yargılanıp Hollanda'ya sürgüne gönderilecekti. İşte bu kritik sürecin tüm aşamalarında Mason locaları tercihini daha güçlü görünen Cromwell'den yana kullandı ki örgütün kimyası da bu noktadan itibaren ciddi biçimde değişmeye başlayacaktı. 1650'den itibaren İngiliz Masonluğu bütün enerjisini Amerika'daki kolonilerde örgütlenip güç kazanmaya harcarken giderek protestan gruplarla ve büyük burjuvazi ile daha içli dışlı ilişkiler içine giriyor, localarda Ashmole çizgisinin ve Gül Haç mistisizminin ağırlığı hatırı sayılır biçimde artmaya başlıyordu. Biraderler arasında İncil teolojisi ile Masonik yaratıcı güç kavramını evrenin yüce mimarı düşüncesinde birleştirme eğilimleri bu dönemde ortaya çıktı ve protestan burjuva ahlak ve felsefesiyle Mason ideolojisi yakınlaşmaya başladı. Oliver Cromwell'ın 1658'deki ölümü İngiltere'de devrimin kesintiye uğramasına neden oldu ama monarşinin görüntüsel geri dönüşü krallık yanlılarının güç kazanmış olmasından falan değil, elde ettiği gücü yeterli gören burjuvazinin açıkça frene basmasından kaynaklanıyordu. Toplumsal başkaldırı denetimden çıkıp düzleyiciler ve siyasi müttefikleri özgürlük ve eşitlik taleplerini gündemde tutarak devrimi sonuna dek götürmek istediğinde hesapları yalnızca siyasi gücü kendi avuçları içine almak olan burjuvazinin gözü korkmuştu. Yeni ordu modelinden aşırı uçların temizlenmesinden sonra kafasında hala daha liberal bir cumhuriyet fikrini barındıran Cromwell de ölünce kazanımlarını yeterli gören sermaye sınıfı değişim isteklerinin önüne set çekmeye uygun bulacak. Parlamento kararıyla 1660 yılında idam edilen kralın oğlu 2. Charles ülkeye çağrılıp taç giyecekti. Ne var ki İngiltere tarihinde restorasyon olarak adlandırılan bu dönem hiçbir biçimde burjuvazinin geri adım atıp monarşinin restore edilmesi anlamına gelmiyordu. Tersine alt sınıfların özgürlük ve hakların genişletilmesine yönelik talepleri bastırıldıktan sonra çıkarılan ekonomik ve siyasi yasalarla burjuvazi devletin sahibi haline gelmişti ve ne 2. Charles ne de onu izleyen diğer krallar eski hükümdarların güç ve nüfuzuna sahip olabildiler. İngiltere artık başında bir hanedanın oturduğu ama ekonomik ve siyasi iplerin burjuvazinin eline geçtiği o ucube cumhuriyet görüntüsüne kavuşuyordu yavaş yavaş. Mason locaları da bu dönüşümün sıkı destekleyicileri arasındaydı.